Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Carmine Gallo'nun The Storyteller's Secret adlı kitabı. İş dünyasında, liderlikte ve sahne konuşmalarında etkili anlatının nasıl kurulduğunu inceleyen bir iletişim kitabıdır. Gallo, fikirlerin yalnızca sağlam verilerle değil, insanlarda duygu, merak ve anlam duygusu uyandıran öykülerle yayıldığını savunur. Kitap, TED konuşmacıları, girişimciler, marka kurucuları ve toplumsal önderler arasından bilinen örnekleri bir araya getirir.
Steve Jobs, Oprah Winfrey, Richard Branson, Sheryl Sandberg, Martin Luther King Jr.
ve Malala Yousafzai gibi isimlerin kamusal iletişimlerinden çıkarılan gözlemler tek bir kalıba indirgenmeden ele alınır. Amaç, okura hazır bir hitabet metni vermek değildir. Bunun yerine kişisel deneyim, kurumun kuruluş nedeni, mücadele ve dönüşüm gibi unsurların bir mesajı neden daha hatırlanır hale getirdiğini açıklar. Kitap, satış sunumundan bağış çağrısına, ekip yönetiminden marka iletişimine kadar geniş bir kullanım alanına seslenir. Temel tezi açıktır, akılda kalan fikirler çoğu zaman anlatı biçiminde paylaşılır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, duygusal bağ kurmak, bilgiyi ikna edici bir mesaja dönüştürür. Gallo'ya göre hikayenin işlevi, süslü bir anlatımla dikkat çekmekten daha geniştir.
Hikaye, dinleyicinin soyut bir iddiayı kendi hayatıyla ilişkilendirmesine yardım eder. Bir şirket yeni bir ürünün teknik özelliklerini sıraladığında, dinleyici bu bilgilerin neden önemli olduğunu hemen kavrayamayabilir. Buna karşılık ürünün çözmek üzere tasarlandığı somut insan sorununu anlatmak, veriye bir bağlam kazandırır.
Kitap bu nedenle duygu ile mantığı karşıt kutuplar gibi görmez.
Duygu, dinleyicinin dikkatini ve ilgisini taşırken kanıtlar anlatının güvenilirliğini destekler. Bu yaklaşım özellikle liderler için önemlidir.
İnsanlardan değişime uyum sağlamalarını istemek, yalnızca hedef ve takvim açıklamakla sınırlı kalamaz. Değişimin nereden doğduğunu, kimleri etkilediğini ve ortak amaçla nasıl bağlandığını anlatmak gerekir.
Türkiye'de kurumların çalışanlara, müşterilere ya da yurttaşlara yönelik iletişiminde de bu ayrım görülebilir.
Resmi ve teknik dil bilgi verir. Fakat kişisel tanıklıklar ile anlaşılır örnekler mesajın hatırlanmasını kolaylaştırır.
Gallo'nun vurgusu, duygu yapay biçimde eklemek değildir. Anlatının merkezinde gerçek bir sorun, samimi bir bakış açısı ve dinleyicinin önemseyebileceği bir sonuç bulunmalıdır. Aksi halde hikaye, İkna aracı olmaktan çok bir pazarlama süsüne dönüşür. İkinci olarak, kişisel mücadele anlatısı konuşmacının güvenilirliğini güçlendirir.
Kitapta öne çıkan anlatı türlerinden biri, zorluktan ilerlemeye uzanan kişisel dönüşüm öyküsüdür.
Gallo, insanların kusursuz görünen başarı portrelerinden çok, engellerle karşılaşan ve bir şey öğrenerek ilerleyen kişilere dikkat verdiğini belirtir. Bu yapı, anlatıcının ulaşılmaz bir otorite gibi konuşması yerine, dinleyiciyle insani bir ortaklık kurmasını sağlar.
Ancak kitap, her konuşmanın dramatik bir yaşam öyküsüne dönüşmesi gerektiğini söylemez. Asıl mesele, anlatılan deneyimin verilecek mesajla doğrudan ilişkili olmasıdır.
Örneğin bir girişimci, şirketinin bugünkü büyüklüğünü övmekten önce, müşterinin sorununu ilk kez nasıl fark ettiğini anlatabilir.
Bir yönetici de değişim kararının arkasındaki hatayı, belirsizliği veya gözlemi paylaşarak kararın mantığını görünür kılabilir. Bu açıklık, özellikle kurumsal ortamda güven üretir. Çünkü dinleyici, sonuca değil, sonuca götüren düşünme sürecine de erişir.
Gallo'nun seçtiği tanınmış isimler, kişisel deneyimin kamusal bir fikri taşıyabileceğini gösterir.
Buna rağmen, yöntemin uygulanması, ünlü kişilerin hayatını taklit etmeye bağlı değildir. Bir öğretmenin sınıftaki gözlemi, bir satış uzmanının müşteri deneyimi, ya da bir sosyal girişimcinin yerel ihtiyacı fark etmesi de güçlü bir başlangıç noktası olabilir.
Ölçüt, anlatının gösterişi değil, mesajla kurduğu sahici ilişkidir.
Üçüncü olarak, beynin anlatıya yatkınlığı, ayrıntı seçiminin neden önemli olduğunu açıklar.
The Storyteller's Secret, hikayelerin etkisini yalnızca geleneksel hitabet kurallarıyla açıklamaz.
İnsanların anlatılara, bilişsel ve duygusal olarak yatkın olduğuna dair yaygın bilimsel yaklaşımlardan da yararlanır.
Gallo'nun temel çıkarımı, insanların kopuk bilgi parçalarını değil, neden-sonuç ilişkisi taşıyan olayları daha kolay izlediğidir.
Bir anlatıda karakter, amaç, engel ve sonuç bulunduğunda dinleyici bilginin düzenini daha rahat kurar. Bu nedenle güçlü iletişim her ayrıntıyı eklemek anlamına gelmez. Fazla veri, asıl çatışmayı ve ana fikri örtebilir. Kitabın pratik değeri burada ortaya çıkar. Konuşmacı önce dinleyicinin anlaması gereken merkezi düşünceyi belirlemeli, ardından bu düşünceyi görünür kılan az sayıda ayrıntıyı seçmelidir. Örneğin bir sağlık kuruluşu yalnızca hizmet sayılarıyla konuşmak yerine sistemdeki bir aksamanın hastayı nasıl etkilediğini anlatabilir. Ardından verilerle sorunun kapsamını ve çözümün sonuçlarını destekleyebilir. Böylece hikaye, kanıtın yerine geçmez, kanıtın yorumlanacağı çerçeveyi kurar. Bu yaklaşımın bir sınırı da vardır. Duygusal etkisi yüksek bir örnek, tek başına genellenebilir kanıt sayılamaz. Gallo'nun yöntemi en sağlıklı biçimde anlatı ile doğrulanabilir bilgi birlikte kullanıldığında işler. Dinleyicinin ilgisini canlı tutarken karar vermesi için gerekli açıklığı da korur. Dördüncü olarak, marka ve liderlik iletişiminde önce neden sorusuna yanıt vermek gerekir? Gallo. Etkili markaların ve liderlerin yalnızca ne sattıklarını ya da hangi hedefe ulaşacaklarını anlatmadıklarını gösterir.
Kalıcı iletişim, çoğu zaman neden varız sorusuna verilen açık yanıttan doğar.
Bir kurumun kuruluş öyküsü, müşteride fark ettiği eksiklik veya savunduğu değer, ürün listesinden daha geniş bir anlam alanı açar. Apple, Starbucks, Southwest Airlines ve Pixar gibi örnekler kitapta bu açıdan değerlendirilir. Bu şirketlerin tüm iletişimlerinin aynı olduğu ileri sürülmez. Ortak nokta, hizmet ya da ürünün arkasında çalışanların ve müşterilerin bağ kurabileceği bir amaç anlatısı oluşturmalarıdır. Liderlik açısından bunun karşılığı, hedefleri emir gibi duyurmak yerine hedeflerin hangi soruna cevap verdiğini açıklamaktır. Özellikle belirsizlik dönemlerinde insanlar sadece yapılacakları değil, fedakarlığın ve önceliklerin gerekçesini de bilmek ister. Kurumsal hikaye burada iç iletişimin de parçası haline gelir. Fakat kitabın yaklaşımı her markaya yapay bir kahramanlık geçmişi yazmayı önermez. Kurumun geçmişi, çalışan deneyimi ve müşteri vaadi arasında tutarsızlık varsa anlatı hızla inandırıcılığını kaybeder. Bu yüzden anlatı, reklam metninden önce bir stratejik netlik meselesidir. Kurum kendi amacını somut biçimde tanımlamadan bunu ikna edici ve sürekli bir hikayeye dönüştüremez. Güçlü marka hikayesi, verilen söz ile günlük uygulamanın birbirini doğrulamasına dayanır. Son olarak, ünlü örneklerden ders çıkarmak. Onların üslubunu kopyalamak değildir. Kitabın belirgin özelliklerinden biri, çok sayıda tanınmış konuşmacı ve iş insanı üzerinden ilerlemesidir. Bu yöntem, anlatı ilkelerini soyut tavsiyeler olarak bırakmaz. Okar, bir fikrin sahnede, ürün tanıtımında, toplumsal kampanyada veya şirket kültüründe nasıl ifade edilebildiğini karşılaştırmalı biçimde görür.
Martin Luther King Jr.
ve Malala Yousafzai gibi isimler toplumsal adaletle ilgili mesajların kişisel risk, ahlaki amaç ve ortak gelecek duygusuyla nasıl güçlendiğini düşündürür. Steve Jobs veya Elon Musk gibi iş dünyası figürleri ise teknoloji anlatılarının yalnızca teknik yenilik değil, geleceğe dair bir tasavvur etrafında kurulabildiğini gösterir. Bununla birlikte kitabın bu örnek zenginliği bir uygulama güçlüğü de yaratabilir. Olağanüstü görünürlük kazanmış kişilerin anlatılarını küçük bir ekibin ya da sıradan bir uzmanın koşullarına doğrudan taşımak mümkün değildir. Bu nedenle okurun alması gereken şey, ünlülerin üslubu değil, anlatıdaki işlevsel seçimlerdir. Açılışta dikkat çeken bir sorun, mesajı taşıyan kişisel deneyim. Açık bir değer önerisi ve dinleyicinin rolünü tanıyan bir kapanış, ölçekten bağımsız olarak uyarlanabilir. Gallo'nun örnekleri, taklit edilecek senaryolar değil, mesaj tasarımını çözümlemek için vaka malzemesi olarak okunduğunda daha yararlı olur. Böyle bir okuma, kişiye kendi bağlamına uygun, daha özgün bir anlatı kurma imkanı verir. Sonuç olarak, The Storyteller's Secret. Sunum becerileri hakkında dar bir teknik rehber arayanlardan çok, mesajlarının neden ilgi görmediğini anlamak isteyen profesyoneller için uygundur. Yöneticiler, girişimciler, pazarlamacılar, satış ekipleri, öğretmenler, bağış toplama çalışanları ve kamusal alanda konuşan uzmanlar kitaptan yararlanabilir. Okurun kazanacağı temel beceri, bilgi yığınını azaltmak değil, bilgiyi insan deneyimiyle bağlantılı ve mantıksal bir akış içinde düzenlemektir. Kitap ayrıca kişisel anı, kurum amacı, müşteri sorunu ve toplumsal değer gibi malzemelerin hangi koşullarda ikna gücü kazanabileceğini düşünmeye çağırır.
Benzer iletişim kitaplarından ayrıldığı nokta, anlatıcılığı yalnızca sahne performansı veya yaratıcı yazarlık olarak ele almamasıdır. Gallo, anlatıyı liderlik, marka inşası, ürün tanıtımı ve değişim yönetimiyle ilişkilendirir. Tanınmış isimlerden oluşan geniş örnek havuzu, bu alanlar arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. Bununla beraber, kitapta yer alan yüksek profilli örnekler, okurun kendi deneyimini küçümsemesine yol açmamalıdır. En verimli yaklaşım, örneklerdeki yapıyı inceleyip, bunu kendi hedef kitlesine, kanıtlarına ve gerçek tecrübelerine uyarlamaktır. Hikayeyi verinin alternatifi değil, verinin anlamını açan bir araç olarak gören okurlar için kitap özellikle değerlidir. Sonuç olarak eser. Etkili iletişimin merkezine açık amaç, sahici deneyim ve dinleyicinin duygusal olduğu kadar düşünsel katılımını yerleştiren uygulanabilir bir çerçeve sunar. Destek olmak isterseniz Carmine Gallo kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.